Ayrım 7, Parsel Parsel, Murat Ağırel, Sayfa 74. Alfa Gaz Olayı. 25 Temmuz 1994 tarihinde Alfa Gaz Elektronik Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi adıyla bir şirket kuruldu. Şirketin kurucuları Termikel AŞ isimli firmanın iki çalışanıdır ve bu şirket kuruluşundan 3 ay 20 gün sonra 3.1 milyon dolarlık elektronik doğal gaz sayacı ihalesini kazandı. İhaleye Alfa Gaz'dan başka katılan firma yoktu. Ankara'da konutlar ve iş yerlerinde doğal gaz tüketim bedelinin toplanabilme oranı %98'dir. Yani tüketim bedelini toplamada bir sorun yok. Dolayısıyla ön ödemeli elektronik sayaç uygulamasına gerek bulunup bulunmadığı çok tartışmalıydı. EGO Gaz ve Otobüs İşletmesi bunu tartışmasız bir gereklilik gibi kamuoyuna sunmuştu. Ankaralıyı bu sayaçları kullanmak zorunda bırakmış, kurdurulan şirkete iş alanı yaratılmıştı. Belediyeye bağlı EGO doğal gaz sayacı satın almak için 4 ayrı ihale açar. Bu ihalelerde sadece Alfa Gaz şirketinin teklifleri dikkate alınır. Diğer firmalar ya dışlanır ya da verdikleri teklifler şu veya bu nedenle kabul edilmez. Bu süreç içerisinde cingözce yöntemler uygulanır. Örneğin 10 bin sayaçtan oluşan ilk ihale Alfa Gaz'a verilir. Sonraki ihalelerde ise bir koşul getiriliyor. İhaleye katılacak firmaların daha önce şu kadar bin adet sayaç satmış olması gerekir. Elbette ki başka firma yok, başka alıcı da yok. Dolayısıyla bütün ihaleler Alfa Gaz'a verilir. Ön ödemeli elektronik sayaçlardan dolayı Alfa Gaz'a ödenen toplam döner o dönemki para ile 26 trilyon lirayı buldu. Yani o günün kuru ile 81.7 milyon dolara tekabül ediyor. Bu satırlar yazıldığında ise yaklaşık 620 milyon Türk lirası. Yöntem çok başarılıdır. Önce iş alanını yaratmak, bu işin gördürüleceği şirketi kurdurmak, daha sonra da o işi bu şirkete vermek. Dikkat ederseniz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çevresindeki şirketlerin çoğu 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra kurulmuş şirketlerdir. Dipnot: Muhsin Eren Ankara'da Gökçekli Yıllar Zirve Offset 1. Baskı Aralık 1997 Sayfa 49-50. Bu yöntem Gökçek için ilerleyen dönemlerde de kullanıldı. Alfa Gaz buna en güzel örnekti. O dönemde inanılmaz bir hadise olarak tanımlandı. 20. yüzyılda Türkiye'nin başkentinde bir büyükşehir belediyesinin başkanı ile adamlarının ismi bu yolsuzluğa karışıyor, olup biten her şey belgeleniyor ve Melih Gökçek halen görevinin başında bulunuyordu. Tarikatlar ortaya çıkıyor. Bunca şirket ve şaibeli ihalenin olduğu yerde Melih Gökçek'in tarikatlarla ilişkisinin olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Erenköy cemaatini duymuşsunuzdur. Nakşibendiliğin esnaf ve zanaatkarlar kolu olarak bilinir. Dipnot: Oktay Yıldırım Diyanet'in Tarikatlar Raporu Kaynak Yayınları 3. Baskı 2019 Sayfa 190-193. Burada kritik durum Muradiye Vakfı. Çarpıcı bilgilere ulaştım. İpin ucunu çektikçe inanılmaz ilişki ağları ortaya çıktı. Çok uzatmadan aktarıyorum. Kamuoyunda Çöllü Hoca lakabı ile bilinen Rıza Çöllüoğlu öncülüğünde 1978 yılında Ankara'da Muradiye Vakfı kuruldu. Muradiye Vakfı Erenköy cemaatinin Ankara grubu. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra başta Ankara olmak üzere Refah Partili belediyelerin iş başına geldiği kentlerde peş peşe aldığı ihalelerle 20'ye yakın şirket kurarak büyüdü. Vakıf özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz sayaçlarını yenilenmesi, bahçe bakımı, yol, köprü bakımı, personel yemeği işi gibi birçok değişik sektörde ihaleler aldı. Fakat tam da bu sırada Sanayi Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri sonrası bahse konu ihaleler dikkat çekmiş olacak ki bulgularla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. suç duyurularının ardından Gökçek'ten hiç duymayacağınız bir gözaltına alınma hikayesi gerçekleşti. Tarih 12 Kasım 1998. Sabah saatleri, Gökçek'in evinin önünde hareketlilik yaşandığını gören komşuları endişelendi. Gelenler öyle asayiş büroda görevli memurlar değildi. Doğrudan terörle mücadele şubesi ekipleri kapıya dayanmıştı. Üstelik bunlar yetmezmiş gibi Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM savcısı da kapıda bekliyordu. Kapıyı çaldılar. Kapıyı açan Melih Gökçek karşısında terörle mücadele polislerini görünce iddiaya göre korkudan bayıldı. Gökçek bu iddiayı hiç açmadığı gibi hiç de yalanlamadı. DGM talimatı ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve belediye ihalelerine fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alındı. Muradiye Vakfı bağlantılı 7 şirket yöneticisi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Gökçek için 4 gün gözaltı süresi verildi. Muradiye Vakfı ismini unutmayın. Gökçek'in orada ne tür ilişkilerde olduğunu ilerleyen sayfalarda aktaracağız. O dönemde çete soruşturmaları dört bir yanı sarmıştı. Gökçek, Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıyla sabah saatlerinde evinden alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Melih Gökçek ile şirket yöneticileri Musa Mallı, Saim Çöllüoğlu, Mahmut Salman, Cengiz Hamer, Yasemin Hamer, Halil Akburak ve Zeytin Demirci o dönemin parasıyla 70 trilyon liralık usulsüzlük yapmakla suçlanıyorlardı. Savcı Yüksel, Gökçek ve şirket yöneticileri için 4 gün gözaltı süresi verdi. "Neden gözlerime bakın?" dedi. Melih Gökçek'in evinde yapılan aramada 2 ruhsatlı tabanca ile bir tüfek bulundu. Gökçek ve 7 şirket yöneticisi 13.35 sıralarında adli tıp kurumuna götürülerek doktor muayenesinden geçirildi. Sinirli gözüküyordu. Gökçek adli tabip çıkışı gazetecilere ilk başta tuhaf gelen sözler sarf etti. "Korkmaz yiğiti hayatımda görmedim tanımadım. Kamuran Çörtük ile tanışmıyorum. Sayın Mesut Yılmaz ile aşağı yukarı 4 senedir görüşmüyorum. Ne demek istediğimi anladığınızı zannediyorum. Gözlerime bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Milletim de anlar. 65 milyon da anlar. Yurt dışındaki insanlar da anlar." Neden böyle söylemişti? Kimse ona bu isimleri sormamıştı. Yurt dışındakiler kimdi? "Neden gözlerime bakın?" dedi. Mesut Yılmaz ismini neden ortaya attı? Soruların cevapları çok karmaşık ilişkilerde saklı. Ama biz o günlere geri dönelim. Gökçek'in gözaltına alınması üzerine çok sayıda FP milletvekili ve yöneticisi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne akın etti. İçeri alınmayan kalabalık grup bina önünde bekledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise 1994-1995 ve 1996 yıllarında Muradiye Kültür Vakfı'nın paravan şirketler aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 90 adet ihale aldığı, bu ihaleler karşılığı trilyonlarca lira kazanç sağladığı, 11 adet ihalenin teklif mektuplarının imzalarının aynı olduğunun müfettiş raporları ve dosya münderecatı ile sabit bulunduğu kaydedildi. Peki o müfettiş raporlarında ne yazıyordu? Belli bir süreç var. Adı Feza Teknik AŞ. Şirket ortakları arasında Muradiye Kültür Vakfı üyelerinin de bulunduğu firma, yine bu vakfın Ankara Tepebaşı ve Keçiören adresindeki 2 dükkanını ve yemekhanesini kiraladı. Muradiye Kültür Vakfı'na 1996'da o dönemki parayla 26.8 milyar TL, aynı 1997'de 8 milyar TL nakdi yardım eden Feza Teknik Şirketi, 1997 yapılan bağışlara cami inşaatında kullanmak üzere ibaresini koydu. Öyle miydi? Devam edelim. Kurulduktan 21 gün sonra ihale alan şirket. Şirketin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bazı imkanlarından yararlanmak için kurulduğu görüntüsü sergilediği görülmektedir diyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri, şirketin faaliyetinin esas itibariyle Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleler olduğunu belirtiyorlardı. adı Kevser Proje Limited şirketi. Cengiz Hasmer ve Mahmut Salman ortaklığında 31 Mart 1995 tarihinde kuruldu. 100 milyon lira sermaye ile kurulan şirket 1996'da sermayesini 5 milyar liraya, 1997'de 10 milyar liraya çıkardı. Kurulduğu yıl 282 milyon TL zarar eden şirket 1997'yi 13 milyar 651 milyon lira karla kapadı. Mahmut Salman daha sonra hisselerini Yasemin Hasmer'e devrederek ilişiğini kesti. Peki neden? Gökçegil'e bağlantısı neydi? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemede hisse devri kayıtlarının yapılmadığı görüldü. Şirket 1995 gelirlerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerden sağladı. Park, bahçe ve bitkisel bakım onarım ihaleleri alan Kevser Proje Limited şirketi, belediyeden aldığı ilk ihaleyi kurulduğu tarihten 21 gün sonra 11 Nisan 1995'te aldı. 1996 gelirlerinin de önemli bir bölümü yine belediyeden alınan işlerden oluştu. Sanayi Bakanlığı müfettişleri ise hazırladıkları raporda aynen şu ifadeyi kullandı. Ülkemiz genelinde yapılan 27 Mart 1994 mahalli seçimleri sonrası kurularak bu seçim sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan yeni yönetim döneminde ilki şirketin kuruluşundan 21 gün sonra olmak üzere anılan belediye ve belediyenin şirketlerinden çok sayıda ihale almış olması belediye tarafından şirketin kullanıldığına ilişkin işaretler olarak karşımıza çıkmaktadır. Müfettişler birçok firma gibi Kevser Proje Limited şirketinin korunduğunu öne sürdü. Vakıfla bağlantısına geleceğim. Firma adı Muraş Gıda Sanayi Ticaret AŞ. Durmuş Özdemir, Faruk Çolak, Mustafa Özçelik, Mustafa Kalfaoğlu ve Rıza Çöllüoğlu'nun ortaklığıyla kurulan bu şirket ise Büyükşehir Belediyesi'nden ilk ihalesini 21 Haziran 1994'te aldı. Yani yine Gökçek seçildikten hemen sonra. ASKİ Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi belediye birimlerinden ihaleler alan firma, Muradiye Vakfı'na 1996'da 7,5 milyar lira tutarında aynı yardım yaptı. Anlaşıldı ki şirketin kurucuları ve ortak olup sonradan ayrılanların çoğunluğu da Muradiye Kültür Vakfı mütevelli heyeti veya bunların yakınlarından oluşuyordu. Vakfa para aktarmak için şirket kurup belediye ihaleleriyle beslemişlerdi. Adı Tayfur Proje Limited şirketi. Musa Mallı, Kemal Korkmaz, Cengiz Hasmer ve Halil Bayraktar'ın ortaklığında kurulan bu firma ise hisse devirleriyle Ali Aldanmaz ve Kemal Korkmaz ortaklığında ticari faaliyetlerini sürdürdü. Şirketin 1994 yerel seçimleri sonrası Büyükşehir Belediyesi'nden birçok ihale almasına dikkatleri çeken bakanlık müfettişleri, kurucu ortakların Muradiye Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ya da yakın akrabalarından olmasını bu vakıfla olan ilişkinin delili olarak kabul etti. Ayrıca Tayfur Proje ve Kevser Proje ile olan ilişkilerinden de bu firmaların çoğunun yakın olduğunu anımsattılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bitki bakımı, temizlik gibi birçok ihaleyi alan Tayfur Proje, aldığı işleri başka bir firmaya vererek de para kazandı. Hayali ortaklar, paravan kişiler var. Tayfur Proje şirketinin Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerin sayısal çokluğu ve aldığı ihaleleri başka firmalara yaptırmasını Sanayi Bakanlığı müfettişleri ihalelerin sağlıklı yapılmadığının göstergesi olarak kabul etti. Biliyorum biraz uzun ve yüklemsiz sıralı cümlelerle dolu, ancak gerisini isterseniz müfettişlerin hazırladığı rapordan okuyalım, çünkü önemli. Denetim sırasında tespit edilen gizli muavin kayıtlar ve kayıtlara ilişkin evrakın belirli bir siyasi görüşü temsil eden kesimden kişilerin kurduğu bazı şirketlerde ilgisi olması ve kayıtların şirketler topluluğu muavin defter başlıklı bilgisayar çıktılarına işlenmiş bulunması, ilgili tediye tahsil ve mahsup fişlerinin de şirketler topluluğu başlıklı olmasının söz konusu şirketlerin bir merkezden yönetildiğini göstermemesi, vermesi, diğer bir kısım tespitlerimizin de bunu teyit etmesi, Muradiye Kültür Vakfı'nın bu kuruluşlarla resmi bir ilişkisi olmadığı halde bahse konu gizli kayıtlarda giderlerin Muradiye Kültür Vakfı başlıklı fişlerle takip edilmesi, şirketlerde birbirine paralel görüntüler sergileyen ortaklık hareketleri, ortak olma, ortaklıktan ayrılma, hisse devri vesaire, borç alıp verme ile ilgili hareketler, bir kısım muhasebe kayıtları, kurucu ve hali hazır ortaklarıyla bazı yöneticilerin durumu ve diğer tespitlerle birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şirketlerin ortaklarının şirketlerin gerçek sahibi olmadıkları, paravan kişiler oldukları, şirketlerin ise Muradiye Kültür Vakfı için faaliyet gösteren kuruluşlar görüntüsü sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Raporda bu şirketlerin belediye yetkili ve ilgilerince korunduğu ve kollandığı sonucuna varılmıştır denilerek de vakfın Melih Gökçek yönetimi ile ilgisi açıkça ortaya konuluyor. Sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer veriliyor. Diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda ihale alan söz konusu şirketlerden Furkan firması, Feza AŞ ve Muraş AŞ tarafından adılan vakfa yüksek düzeyde bağış yapılmış olması, şirketler tarafından vakfa kaynak aktarıldığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte görülmüştür. Zaten soruşturma sonucunda yeterli delil toplanması halinde Melih Gökçe'ye cürüm işlemek için çete kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçundan toplam 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Ankara DGM'de dava açılması planlanıyordu. Gökçe'nin mahkum olması durumunda ise belediye başkanlığı düşecekti. Sonra ne oldu? Kimse dokunamadı ta ki. Aslında Soruşturma Sanayi Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin inceleme yapması ve suç duyurusunda bulunması üzerine açıldı. Dosya Ankara DGM Başsavcılığına gönderildi. Bunun üzerine DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel harekete geçti ve hazırlık 1998/293 sayılı talimatı ile Gökçe'nin gözaltına alınmasını istedi. Gözaltına alındı ancak farklı bir prosedür işledi. Melih Gökçek gözaltına alındığında hücreye konulmamıştı. Serbest kalması için araya Süleyman Demirel'in bile girdiği söylendi ama değildi. Nuh Mete Yüksel, serbest bırakılması için devreye giren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Arif Yüksel de açıklamasını yapmıştı. O dönemde Gökçe'ye gözaltı kararı veren Nuh Mete Yüksel ile konuştum. Aynı zamanda anılarını yazdığı kitabında da bu durumu aktarmıştı. Özellikle Arif Yüksel ismine dikkat çekti. Şu satırları yazdı. Soruşturma sürerken bir gün sonra da Melih Gökçe'yi serbest bıraktım. Benim Melih Gökçe'yi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in telefonu ile serbest bıraktığım dedikodusu çıkarıldı. Bu tamamen yalandır. Bu olayın rahmetli Süleyman Demirel ile hiçbir ilgisi yok. Melih Gökçe'yi o zamanki Adalet Bakanlığı Müsteşarı Arif Yüksel'in etkisiyle serbest bıraktım. Arif Yüksel, Fethullah Gülen dosyasını kapatmam için de benimle çok uğraştı. Ancak muvaffak olamadı. Davanın sanıkları hakkında dava açarken Melih Gökçe'nin dosyasını tefrik etmiştim. Sonradan Melih Gökçek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdim. Melih Gökçek arkasında iz bırakmıyor. Dipnot Nuh Mete Yüksel. Nuh Mete Yüksel anlatıyor. Alibi Yayıncılık 1. Basım Kasım 2015 sayfa 148-149. Peki Nuh Mete Yüksel'in bahsettiği Arif Yüksel kimdi? Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı YÖK üyeliği 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı, Başbakanlık Başdanışmanlığı görevlerinde bulunmuştu. 1992 tarihinde Danıştay üyeliğine, 2005'te ise Danıştay 9. Daire Başkanlığına seçilen Arif Yüksel 2007 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Biliyorsunuz 15 Temmuz sonrasında ortaya çıktı ki Danıştay 9. Dairesi FETÖ'cülerin karargahı gibi kullanılmıştı. Müsteşar Yüksel Gökçek'in serbest bırakılması için gece yarısı emniyete sözlü talimat verdi. Ancak dönemin emniyet müdürü Cevdet Saral bir türlü serbest bırakmıyor, yazılı talimat istiyordu. O belge geldikten sonra Melih Gökçek serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra evine ilginç bir ziyaret gerçekleşti. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, FP Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Gül ve Cemil Çiçek ile yine FP'li TBMM Başkan Vekili Yasin Hatipoğlu geçmiş olsun ziyaretine gitti. Neler konuşuldu bilinmiyor. Ancak Erdoğan, İstanbul'dan kendisini gözaltında ziyaret etmeye geldim ama kısmet evindeymiş derken, Abdullah Gül'de ortada yanlış bir durum vardı, bu durum şimdi düzeltildi diye konuştu. Daha sonra Gökçe'ye kimse dokunamadı. Tabii ki o gün evine gelen Erdoğan tarafından 23 Ekim 2017'de görevden el çektirilene kadar. Dahası da vardı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 84.